Elçilerin İşleri 51. Sadık Bir Yardımcı Çoban. Bu bölüm Petrus'un birinci mektubuna dayanmaktadır. Elçilerin İşleri kitapçığında elçi Petrus'un sonraki çalışmalarından çok az bahsedilir. Pentekost gününde ruhun dökülüşünü takip eden yoğun hizmet yılları sırasında yıllık bayramlarda ibadet etmek üzere Yeruşalim'e gelmiş olan Yahudilere ulaşmak için yorulmak bilmeden çaba gösterenler arasındaydı. Yeruşalim'de ve çarmığın habercilerinin ziyaret ettiği diğer yerlerde imanlıların sayısı arttıkça Petrus'un sahip olduğu yeteneklerin ilk Hristiyan kilisesi için tarifsiz değerde olduğu anlaşıldı. Nasıralı İsa'ya ilişkin tanıklığının etkisi uzaklara dek yayılmıştı. Üzerine çifte sorumluluk yüklenmişti. İmansızların önünde meshedilmiş olana ilişkin kesin tanıklıkta bulunuyor, ihtida etmeleri için ciddiyetle çalışıyordu. Aynı zamanda imanlılar için de özel bir çalışma yapıyor, onları Mesih'in imanında güçlendiriyordu. Petrus, yardımcı çoban olarak çalışmak üzere çağrısını, kendini tamamen inkar etmeye ve ilahi güce tam bir itimada yönlendirildikten sonra aldı. Mesih, kendisini inkar etmesinden önce Petrus'a, "Geri döndüğün zaman kardeşlerini güçlendir," demişti. Luka 22, ayet 32. Bu sözler, elçinin gelecekte imana gelecek olanlar için yapacağı kapsamlı ve etkin çalışmayı ifade ediyordu. Bu çalışma için Petrus'un kendi günah, ızdırap ve tövbe deneyimi onu hazırlamıştı. Kendi zayıflığını öğrenene kadar imanlının Mesih'e bel bağlama ihtiyacının farkına varamazdı. Ayartı fırtınasının içinde insanın yalnızca kurtarıcıya tam bir kendine güvensizlikle bel bağlayarak güvenle yürüyebileceğini anlamıştı. Mesih'in öğrencileriyle deniz kıyısında son buluşmasında üç kez tekrarlanan "Beni seviyor musun?" Yuhanna 21, ayet 1517 sorusuyla denenen Petrus, 12'ler arasındaki yerine iade edilmişti. Görevi kendisine verilmişti. Rabbin sürüsünü güdecekti. Şimdi, dönüştürülmüş ve kabul edilmiş olarak yalnızca ağılın dışında olanları kurtarmaya çalışmakla kalmayacak, aynı zamanda koyunların bir çobanı da olacaktı. Mesih, Petrus'a hizmetin yalnızca bir şartını bildirdi. "Beni seviyor musun?" Bu başlıca niteliktir. Petrus, diğer tüm niteliklere sahip olsa da Mesih'in sevgisi olmadan Allah'ın sürüsünü gözeten sadık bir çoban olamazdı. Bilgi, hayırseverlik, belagat, gayret, bunların tümü iyi çalışma için zaruridir. Fakat kalpte Mesih'in sevgisi olmazsa, Hristiyan hizmetkarın çalışması başarısızlığa uğrar. Mesih'in sevgisi değişken bir his değil, kalpte kalıcı bir güç olarak sergilenmesi gereken, yaşayan bir ilkedir. Çobanın karakteri ve davranışları, savunuculuğunu yaptığı gerçeği örnekliyorsa, Rab çalışmaya kendi mührünü vuracaktır. Çoban ve sürü, Mesih'teki ortak umutlarında birleşerek bir olacaklardır. Kurtarıcının Petrus'la ilgilenme tarzında, onun için ve kardeşleri için bir ders vardı. Petrus, Rabbini inkar etmiş olmasına rağmen, İsa'nın onun için duyduğu sevgi hiçbir zaman azalmamıştı. Ve elçinin sözü, başkalarına duyurma hizmetini üstlenmesi gerektiğinde, günahkara sabırla, duygudaşlıkla ve bağışlayıcı sevgiyle yaklaşmalıydı. Kendi zayıflığını ve kusurunu hatırlayarak, gözetimine emanet edilmiş olan koyunlarla ve kuzularla Mesih'in kendisiyle ilgilendiği kadar şefkatle ilgilenmeliydi. İnsanoğulları, kendileri de kötülüğe teslim olmuş olduklarından, ayartıya uğrayanlara ve hata yapanlara nezaketsizce davranma eğilimindedirler. Kalbi okuyamazlar, onun mücadelesini ve acısını anlayamazlar. Sevgi olan azarı, iyileştirmek için yaralayan darbeyi, umuttan bahseden uyarıyı öğrenmeleri gerekmektedir. Petrus, hizmeti boyunca kendi gözetimine emanet edilmiş olan sürüyü sadakatle gözetti, böylece kendisine kurtarıcı tarafından verilmiş olan göreve ve sorumluluğa layık olduğunu kanıtladı. Nasıralı İsa'yı her zaman İsrail'in umudu ve insanoğullarının kurtarıcısı olarak yüceltti. Kendi hayatını usta işçinin disiplini altına getirdi. Elinden gelen her türlü şekilde imanlıları etkin hizmet için eğitmeye çalıştı. Dindar örnekliği ve yorulmak bilmeyen faaliyeti umut vadeden pek çok genç adama kendilerini tamamen hizmete adamaları için ilham verdi. Zaman geçtikçe elçinin eğitimci ve önder olarak etkisi arttı. Ve bilhassa Yahudiler için çalışma yükünü hiçbir zaman kaybetmediyse de tanıklığını pek çok ülkede verdi ve büyük kalabalıkların müjdeye olan imanlarını güçlendirdi. Hizmetinin ileriki yıllarında Petrus Pontus, Galatya, Kapadokya, Asya ili ve Bitinya'ya dağılmış olan imanlılara yazmak için ilham aldı. Mektupları, denenmelerle ve sıkıntılarla yüz yüze gelenlerin cesaretini yenilemek ve imanlarını güçlendirmek ve çok çeşitli ayartılar nedeniyle Allah'a güvenlerini kaybetme tehlikesi içinde bulunanları yeniden iyi işlere yöneltmek için birer araçtı. Bu mektuplar, kendisinde Mesih'in ızdıraplarının ve ayrıca tesellisinin de çoğaldığı bir kişi, tüm varlığı lütufla dönüştürülmüş ve ebedi hayat umudu kesin ve sağlam olan bir kişi tarafından yazılmış olmanın izini taşımaktadırlar. İlk mektubunun başlangıcında, yaşlı Allah hizmetkarı Rabbine övgü ve şükranlarını sunmaktadır. Rabbimiz, İsa Mesih'in Tanrısı ve Babasına övgüler olsun diye haykırdı. Çünkü O, büyük merhametiyle yeniden doğmamızı sağladı. İsa Mesih'i ölümden diriltmekle bizi yaşayan bir umuda, çürümez, lekesiz, solmaz bir mirasa kavuşturdu. Bu miras sizin için göklerde saklıdır. Zaman sona ererken açığa çıkarılmaya hazır olan kurtuluşa kavuşasınız diye iman sayesinde Tanrı'nın gücüyle korunuyorsunuz. İlk Hristiyanlar, yenilenmiş yeryüzünde kesin bir mirasa sahip olmanın umuduyla sert denenme ve sıkıntı zamanlarında dahi seviniyorlardı. Petrus şöyle yazdı: "Bu nedenle şimdi kısa bir süre çeşitli denemeler sonucu acı çekmeniz gerekiyorsa da sevinçle coşmaktasınız. Böylelikle içtenliği kanıtlanan imanınız, İsa Mesih göründüğünde size övgü, yücelik, onur kazandıracak. İmanınız, ateşle arıtıldığı halde yok olup giden altından daha değerlidir. Mesih'i görmemiş olsanız da onu seviyorsunuz. Şu anda onu görmediğiniz halde sözle anlatılmaz yüce bir sevinçle coşuyorsunuz. Çünkü imanınızın sonucu olarak canlarınızın kurtuluşuna erişiyorsunuz." Elçinin sözleri her çağdaki imanlıları eğitmek için yazılmıştı ve bu sözlerin her şeyin sonunun yakın olduğu zamanda yaşayanlar için özel bir önemi vardır. Onun teşvikleri ve uyarıları, iman ve cesaret sözleri, imanını gevşemeden sonuna dek sürdürmek isteyen her canın ihtiyaç duyduğu sözlerdir. İbraniler 3, ayet 14. Elçi, imanlılara zihni yasak konularla meşgul etmemenin veya enerjisini önemsiz şeylerle harcamaktan kaçınmanın ne kadar önemli olduğunu öğretmeye çalıştı. Şeytanın hilelerine esir düşmek istemeyenler, canın yollarını iyi korumalıdır. Kirli düşünceleri akla getirecek şeyleri okumaktan, görmekten ya da dinlemekten kaçınmalıdırlar. Zihnin, canların düşmanının akla getirebileceği her konu üzerinde rastgele durmasına izin verilmemelidir. Kalp samimi bir şekilde gözlenmelidir. Aksi halde dışarıdaki kötülükler içteki kötülükleri uyandıracak ve can karanlıkta başıboş bir halde dolaşacaktır. Petrus, zihinlerinizi eyleme hazırlayın, ayık olun, umudunuzu tümüyle İsa Mesih'in görünmesiyle size sağlanacak olan lütfa bağlayın, yazdı. Bilgisiz olduğunuz, geçmiş zamandaki tutkularınıza uymayın. Sizi çağıran Tanrı kutsal olduğuna göre, siz de her davranışınızda kutsal olun. Nitekim şöyle yazılmıştır: "Kutsal olun, çünkü ben kutsalım." Gurbeti andıran bu dünyadaki zamanınızı Tanrı korkusuyla geçirin. Biliyorsunuz ki, atalarınızdan kalma boş yaşayışınızdan, altın ya da gümüş gibi geçici şeylerle değil, kusursuz ve lekesiz kuzuyu andıran Mesih'in değerli kanının fidyesiyle kurtuldunuz. Dünyanın kuruluşundan önce bilinen Mesih, çağların sonunda sizin yararınıza ortaya çıktı. Onu ölümden diriltip yücelten Tanrı'ya, onun aracılığıyla iman ediyorsunuz. Böylece imanınız ve umudunuz Tanrı'dadır. Altın ve gümüş, insanların kurtuluşu için yeterli olmuş olsaydı, gümüş de, altın da benim diyen kişi tarafından ne kadar kolaylıkla gerçekleştirilebilirdi. Hagay 2, ayet 8. Fakat günahkar kişi ancak Allah'ın oğlunun değerli kanıyla kurtarılabilirdi. Kurtuluş planı kurbanda tasarlanmıştı. Elçi Pavlus, "Rabbimiz İsa Mesih'in lütfunu bilirsiniz. Onun yoksulluğuyla siz zengin olasınız diye zengin olduğu halde sizin uğrunuza yoksul oldu," yazdı. 2. Korintliler 8, ayet 9. Mesih bizi her suçtan kurtarmak üzere kendini bizim için feda etti ve kurtuluşun en yüce bereketi olarak Tanrı'nın armağanı, Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır. Romalılar 6, Ayet 23. Petrus şöyle devam etti. Gerçeğe uymakla kendinizi arıttınız. Kardeşler için içten bir sevgiye sahip oldunuz. Onun için birbirinizi candan, yürekten sevin. Allah'ın sözü, yani gerçek, Rabbin kendi ruhunu ve gücünü sergilediği kanaldır. Söze itaat, gereken nitelikteki meyveleri verir. Kardeşler için içten bir sevgi. Bu sevgi gökten gelir ve yüce güdülerle özverili eylemlere götürür. Gerçek yaşamda kalıcı bir ilke olduğunda, can ölümlü değil, ölümsüz bir tohumdan, yani Tanrı'nın diri ve kalıcı sözü aracılığıyla yeniden doğar. Bu yeniden doğuş, Mesih'i Allah'ın sözü olarak kabul etmenin sonucudur. Kutsal Ruh sayesinde ilahi gerçekler kalbin üzerine işlendiğinde yeni kavrayışlar uyandırılır ve önceden cansız halde duran enerjiler Allah'la işbirliği yapmak üzere harekete geçer. Petrus ve onun öğrenci dostlarına da böyle olmuştu. Mesih gerçeği dünyaya bildiren kişiydi. Onun aracılığıyla çürümez tohum, Allah'ın sözü insanların kalplerine ekilmişti. Fakat büyük öğretmenin en değerli derslerinden pek çoğu bunları o zaman anlamayanlara söylenmişti. Göğe yükselişinden sonra Kutsal Ruh, onun öğretilerini öğrencilerinin hatırına getirdiğinde uykudaki duyuları uyandı. Bu gerçeklerin anlamı yeni bir vahiy olarak zihinlerine ışık tuttu ve gerçek, pak ve katışıksız olarak kendine bir yer edindi. Sonra onun harika deneyimi onların oldu. Söz onlar aracılığıyla kendi görevlendirdiği insanlar yoluyla tanıklıkta bulundu ve onlar da şu yüce gerçeği ilan ettiler. Söz, insan olup aramızda yaşadı. Lütuf ve gerçekle dolu. Nitekim hepimiz onun doluluğundan lütuf üzerine lütuf aldık. Yuhanna 1, ayet 14-16. Elçi imanlıları kutsal yazıları incelemeye teşvik etti. Bunların doğru şekilde anlaşılması sayesinde sonsuzluk için güvenilir bir çalışma yapabilirlerdi. Petrus, sonunda zafer kazanacak olan her canın deneyiminde kafa karışıklığı ve denenme sahneleri olacağının farkına varmıştı. Fakat aynı zamanda kutsal yazılara dair bir anlayışın, ayartılan kişinin kalbi teselli edecek ve kudretli olana imanı güçlendirecek vaatleri aklına getirmesini sağlayacağını da biliyordu. İnsan soyu ota benzer dedi. Bütün yüceliği kır çiçeği gibidir. Ot kurur, çiçek solar. Ama Rabbin sözü sonsuza dek kalır. İşte size müjdelenmiş olan söz budur. Bu nedenle her kötülüğü, hileyi, ikiyüzlülüğü, kıskançlığı ve bütün iftiraları üzerinizden sıyırıp atın. Yeni doğmuş bebekler gibi hilesiz sütü andıran Tanrı sözünü özleyin ki, bununla beslenip büyüyerek kurtuluşa erişesiniz. Çünkü Rabbin iyiliğini tattınız. Petrus'un mektuplarında hitap ettiği imanlıların pek çoğu putperestler arasında yaşıyordu ve çok şey iman ikrarlarının yüce çağrısına sadık kalmalarına bağlıydı. Elçi onlara Mesih İsa'nın izleyicileri olarak sahip oldukları ayrıcalıkları vurguladı. Siz seçilmiş soy, kralın kahinleri, kutsal ulus, Tanrı'nın öz halkısınız yazdı. Sizi karanlıktan şaşılası ışığına çağıran Tanrı'nın erdemlerini duyurmak için seçildiniz. Bir zamanlar halk değildiniz ama şimdi Tanrı'nın halkısınız. Bir zamanlar merhamete erişmemiştiniz, şimdi ise merhamete eriştiniz. Sevgili kardeşler, size yalvarırım, cana karşı savaşan benliğin tutkularından kaçının. Çünkü bu dünyada yabancı ve konuksunuz. İnanmayanlar arasında olumlu bir yaşam sürün. Öyle ki, kötülük yapanlar mısınız gibi size iftira etseler de, iyi işlerinizi görerek Tanrı'yı, kendilerine yaklaştığı gün yücelsinler. Elçi imanlıların mülki idareye karşı nasıl davranmaları gerektiğini açıkça ortaya koydu. İnsanlar arasında yetkili kılınmış her kuruma, gerek her şeyin üstünde olan krala, gerekse kötülük yapanların cezalandırılması, iyilik edenlerin onurlandırılması için kral tarafından gönderilen valilere, Rab adına bağımlı olun. Çünkü Tanrı'nın isteği, iyilik yaparak akılsızların bilgisizliğini susturmanızdır. Özgür insanlar olarak yaşayın, ancak özgürlüğünüzü kötülük yapmak için bahane etmeyin. Tanrı'nın kulları olarak yaşayın, herkese saygı gösterin, imanlı kardeşlerinizi sevin, Tanrı'dan korkun, krala saygı gösterin. Hizmetkarlara, efendilerine yalnız iyi ve yumuşak huylu olanlarına değil, ters huylu olanlarına da tam bir saygıyla bağımlı olmaları öğütleniyordu. Elçi bu konuyu şöyle açıkladı. Haksız yere acı çeken kişi, Tanrı bilinciyle acıya katlanırsa, Tanrı'yı hoşnut eder. Çünkü günah işleyip dövüldüğünüzde dayanırsanız, bunda övülecek ne var? Ama iyilik edip acı çektiğinizde dayanırsanız, Tanrı'yı hoşnut edersiniz. Nitekim bunun için çağrıldınız. Mesih, izinden gidesiniz diye uğrunuza acı çekerek size örnek oldu. O günah işlemedi, ağzından hileli söz çıkmadı. Kendisine sövüldüğünde sövgüyle karşılık vermedi. Acı çektiğinde kimseyi tehdit etmedi. Davasını adaletle yargılayan Tanrı'ya bıraktı. Bizler günah karşısında ölelim, doğruluk uğruna yaşayalım diye günahlarımızı çarmıhta kendi bedeninde yüklendi. Onun yaralarıyla şifa buldunuz. Çünkü yolunu şaşırmış koyunlar gibiydiniz. Şimdi ise canlarınızın çobanına ve gözetmenine döndünüz. Elçi imanlı kadınları konuşmalarında sade, giyim ve tavırlarında ölçülü olmaya teşvik etti. Süsünüz örgülü saçlar, altın takılar, güzel giysiler gibi dışla ilgili olmasın öğüdünü verdi. Gizli olan iç varlığınız, sakin ve yumuşak bir ruhun solmayan güzelliğiyle süsünüz olsun. Bu Tanrı'nın gözünde çok değerlidir. Bu ders her çağdaki imanlılar için geçerlidir. Onları meyvelerinden tanıyacaksınız. Matta 7, ayet 20. Yumuşak huylu ve sakin bir ruhun iç süsü paha biçilemezdir. Gerçek Hristiyanın hayatında dış süsler her zaman içteki huzur ve kutsallıkla uyumludur. Mesih, ardından gelmek isteyen kendini inkar etsin, çarmıhını yüklenip beni izlesin, dedi. Matta 16, ayet 24. Özveri ve fedakarlık, Hristiyanın hayatında iz bırakacaktır. Beğeninin dönüşüm geçirdiğine dair kanıt, Rab tarafından fidye ile kurtarılanlar için kurulan yolda yürüyen herkesin giyimlerinde görülecektir. Güzelliği sevmek ve arzulamak doğrudur. Ancak Allah bizim öncelikle bozulmaz olan en yüce güzelliği sevmemizi ve aramamızı ister. Hiçbir dış süs, yeryüzünün tüm kutsallarının giyeceği sakin ve yumuşak ruhla, beyaz, temiz, ince ketenle. Vahiy 19, ayet 14. Değer ya da güzellik bakımından boy ölçüşemez. Bu giysi onları burada güzel ve değerli kılacak, ahirette ise kralın sarayına giriş nişanları olacaktır. Onun vaadi şudur: beyazlar içinde benimle birlikte yürüyecekler. Çünkü buna layıktırlar. Vahiy 3, ayet 4. Mesih'in kilisesinin gireceği çetin zamanlara peygamberlik gözüyle bakan elçi, imanlıları denenme ve sıkıntı karşısında kararlılıkla durmaya teşvik etti. "Sevgili kardeşlerim," yazdı. "Sınanmanız için size giydirilen ateşten gömleği, size garip bir şey oluyormuş gibi yadırgamayın. Denenme, Allah'ın çocuklarını dünyasallığın süprüntülerinden temizleyip arındırmak için Mesih'in okulunda verilen eğitimin bir parçasıdır. Allah çocuklarına önderlik ettiği için bu zorlu deneyimler onlara gelir. Denenmeler ve engeller, onun seçtiği disiplin yöntemleri ve belirlediği başarı şartlarıdır. İnsanların kalplerini okuyan kişi, onların zayıflıklarını kendi kendilerini bilebileceklerinden daha iyi bilir. O bazılarının doğru yönlendirildiği takdirde kendi işinin gelişiminde kullanılabilecek niteliklere sahip olduklarını görür. Koruyucu yönlendirişiyle bu canları, kendi bilgilerinden gizlenmiş olan kusurları fark edebilmeleri için farklı konumlara ve çeşitli koşullar altına getirir. Onlara bu kusurların üstesinden gelme ve kendilerini hizmete uygun hale getirme fırsatı verir. Çoğunlukla arındırılmaları için sıkıntı ateşlerinin yanmasına izin verir. Allah'ın kendi mirası üzerindeki gözetimi süreklidir. Çocuklarının üzerine şimdiki ve ebedi iyilikleri için gerekli olanlara hariç hiçbir sıkıntı gelmesine izin vermez. Mesih'in yeryüzündeki hizmetinde tapınağı arındırdığı gibi o da kendi kilisesini arındıracaktır. Halkının üzerine sınav ve denenme olarak getirdiği her şey, onların çarmının zaferlerini devam ettirebilmeleri amacıyla daha derin bir takva ve daha büyük güç kazanabilmeleri için gelir. Petrus'un deneyiminde Mesih'in çalışmasında çarmıhı görmeye isteksiz olduğu bir zaman olmuştu. Kurtarıcı öğrencilere çekeceği acılarını ve ölümünü bildirdiği zaman Petrus, "Tanrı korusun, Ya Rab, senin başına asla böyle bir şey gelmeyecek," diye haykırmıştı. Matta 16, ayet 22. Mesih'le sıkıntıda birliktelikten kaçan kendine acıma, Petrus'u itiraza sevk etmişti. Bu öğrenci için acı bir dersti ve Mesih'in yeryüzündeki yolunun ızdırap ve aşağılanmadan geçtiğini ancak yavaş yavaş öğrenebildi. Fakat ocak ateşinin kızgınlığında bunun verdiği dersi öğrenecekti. Şimdi bir zamanlar etkin bir biçimde çalışan bedeni, yılların ve yüklerin ağırlığıyla eğildiğinde şunları yazabiliyordu. Sevgili kardeşlerim, sınanmanız için size giydirilen ateşten gömleği size garip bir şey oluyormuş gibi yadırgamayın. Tersine, Mesih'in acılarına ortak olduğunuz oranda sevinin ki, Mesih'in görkemi göründüğünde de sevinçle coşasınız. Kilise ihtiyarlarına Mesih'in sürüsünün yardımcı çobanları olarak sorumlulukları hakkında hitap eden elçi şunları yazdı. Tanrı'nın size verdiği sürüyü güdün. Zorunluymuş gibi değil, Tanrı'nın istediği gibi gönüllü gözetmenlik yapın. Para hırsıyla değil, gönül rızasıyla size emanet edilenlere egemenlik taslamadan sürüye örnek olarak görevinizi yapın. Baş çoban göründüğü zaman yüceliğin solmaz tacına kavuşacaksınız. Yardımcı çoban konumunda bulunanlar Rabbin sürüsünü uyanık bir gayretle gözetmelidirler. Bu diktatörce değil, fakat cesaretlendirmeye, güçlendirmeye ve yükseltmeye hizmet eden bir uyanıklık olmalıdır. Hizmet vaaz etmekten daha fazlasıdır. Samimi kişisel çalışma anlamına gelir. Yeryüzündeki kilise, bu hayatta kabul edilerek çalışabilmeleri ve gelecek hayatta yücelik ve ölümsüzlükle taçlandırılabilmeleri için eğitilmeleri ve disiplin edilmeleri amacıyla sabırlı ve özenli bir çabaya ihtiyaç duyan hatalı insanlardan meydana gelir. Allah'ın halkını ne pohpohlayacak ne de onlara sert davranacak, fakat onları hayat ekmeğiyle besleyecek pastörlere, yani sadık çobanlara, hayatlarında kutsal ruhun dönüştürücü gücünü her gün hisseden ve kendileri için çalıştıkları insanlara karşı güçlü, özverili bir sevgi besleyen adamlara ihtiyaç vardır. Yardımcı çoban, kilisede yabancılaşmayla, acılıkla, kıskançlıkla ve hasetle karşılaşacağından kendisini bekleyen ince düşünceli bir çalışma vardır. Ve işleri düzene koymak için Mesih'in ruhuyla çalışması gerekecektir. Yalnızca kürsüden yapılan vaaz çalışmalarıyla değil, fakat kişisel çalışmayla da samimi uyarılar verilmeli, günahlar azarlanmalı ve yanlışlar doğrultulmalıdır. Asi kalp mesaja itiraz edebilir ve Allah'ın hizmetkarı yanlış anlaşılarak eleştirilebilir. O zaman şunu hatırlamalıdır. Gökten inen bilgelik her şeyden önce paktır. Sonra barışçıldır, yumuşaktır, uysaldır. Merhamet ve iyi meyvelerle doludur. Kayırıcılığı, ikiyüzlülüğü yoktur. Barış içinde eken, barış yapıcıları doğruluk ürününü biçerler. Yakup 3, ayet 17-18. Müjde hizmetkarının işi, Tanrı da öncesizlikten beri gizli tutulan sırrın nasıl düzenlendiğini bütün insanlara açıklamaktır. Efesliler 3, ayet 9. Bu işe giren birisi en az özveri gösterilmesi gereken kısmı seçer. Kendisini vaaz vermekle sınırlar ve kişisel hizmeti başka birisine bırakırsa çalışmaları Allah için makbul olmayacaktır. Mesih'in uğruna öldüğü canlar isabetli kişisel çalışma eksikliğinden dolayı mahvolmaktadır. Ve hizmete girdiğinde, sürünün gözetimi için gereken kişisel çalışmayı yapmaya istekli olmayan kişi, çağrısını yanlış anlamış demektir. Gerçek çobanın ruhu, benliği unutmaktır. Allah'ın işlerini işleyebilmek için kendi benliğini gözden kaybeder. Sözü vaaz ederek ve insanların evlerinde kişisel hizmette bulunarak, onların ihtiyaçlarını, acılarını, denenmelerini öğrenir ve büyük yük taşıyıcıyla işbirliği içinde onların ızdıraplarını paylaşır, sıkıntılarını teselli eder, ruhsal açlıklarını giderir ve kalplerini Allah'a kazanır. Hizmetkara bu çalışmada göğün melekleri eşlik eder ve kendisi de kurtuluşa dair bilgelik kazandıran gerçekte eğitilerek aydınlatılır. Elçi, kilisede güvenilir konumlarda bulunan kişilere verdiği talimatlarla bağlantılı olarak, kilise birlikteliğinde birleşen herkesin izlemesi gereken bazı genel ilkeleri ortaya koydu. Sürünün genç üyeleri, Mesih'e yaraşır alçak gönüllülükte kendilerinden yaşlı olanların örnekliklerini izlemeye teşvik edildiler. Ey gençler! Siz de ihtiyarlara bağımlı olun. Hepiniz birbirinize karşı alçak gönüllülüğü kuşanın. Çünkü Tanrı kibirlilere karşıdır ama alçak gönüllülere lütfeder. Uygun zamanda sizi yüceltmesi için Tanrı'nın kudretli eli altında kendinizi alçaltın. Bütün kaygılarınızı O'na yükleyin. Çünkü O sizi kayırır. Ayık ve uyanık olun. Düşmanınız iblis, kükreyen aslan gibi yutacak birini arayarak dolaşıyor. İmanda sarsılmadan iblise karşı direnin. Petrus, kilisenin özellikle denenmeden geçtiği bir zamanda imanlılara böyle yazdı. Pek çok kişi şimdiden Mesih'in acılarından pay almışlardı. Çok geçmeden kilisede korkunç bir zulüm döneminden geçecekti. Birkaç kısa yıl içinde kilisede öğretmenler ve önderler olarak bulunan kişiler müjde uğruna canlarını vereceklerdi. Çok geçmeden yırtıcı kurtlar girerek sürüyü esirgemeyeceklerdi. Fakat bu şeylerin hiçbiri umutlarını Mesih'e bağlamış olanların cesaretini kıramayacaktı. Petrus, cesaret verici ve yüreklendirici sözlerle imanlıların zihinlerini mevcut denenmelerden ve gelecekte olacak sıkıntı sahnelerinden çürümez, lekesiz, solmaz bir mirasa yönlendirdi. Coşkunlukla dua etti. Sizleri Mesih'te sonsuz yüceliğine çağıran ve bütün lütfun kaynağı olan Tanrı'nın kendisi, kısa bir süre acı çekmenizden sonra sizi yetkinleştirip pekiştirecek, güçlendirip temellendirecektir. Kudret sonsuzlara dek onun olsun. Amin.